Şah İsmail Hatayi, Gülağ Öz. İkinci kaset 2. yüz, sayfa 55. Şii gelenekte hükümdar sadece devletin başı değil, aynı zamanda dini ve ruhani lider konumundadır. Gücünü de buradan alır. Bu sebeple Şah İsmail halkın gözünde devlet reisinden çok daha önemli bir yere sahiptir. Bu özellik Anadolu'daki Kızılbaş Türk kabilelerinin Şah İsmail'i desteklemelerine katkıda bulunmuştur. Şah özellikle Türkmen aşiretlerini yine Türk ve Müslüman olan Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmış ve isyana teşvik etmiştir. Geçmişte Osmanlı Devleti Timur ve Uzun Hasan gibi Türk ve Sünni olan tehditlerle baş edebilmişti. Halbuki Safeviler Osmanlı Devleti'ni içten sarsabilecek dini mezhebi bir kuvvete sahipti. Aslında Osmanlılarla Safevileri karşı karşıya getiren en önemli sebep çok büyümüş olan bu iki devletin fütuhat siyasetinin Anadolu topraklarında çakışmasıdır. Sünni-Şii ihtilafı ise bu mücadeleyi hızlandırmıştır. Afganistan'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alana hükmeden Safeviler, Şiiliği siyasi bir kuvvet olarak elinde tutmuştur. Şah İsmail'in bütün hedefi Şiiliği Batı Anadolu Türkleri arasında da yayarak buraları ele geçirmektir. Devletin bekası açısından Doğu Anadolu Safeviler için ne kadar önemliyse Batı Anadolu'da Osmanlılar için o kadar önemlidir. Bu sebeple Yavuz'un elinde Sünnilik davası Doğu Anadolu davası demek olduğu gibi Şah İsmail'in elinde de Şiilik davası Batı Anadolu davası demektir. Şah İsmail saltanatını yeterince kuvvetlendirdikten sonra aşırı derecede Şiiliğe bağlanmış, anti-Sünni propagandaya çok önem vererek bazı hususlarda değişikliğe gitmiştir. Bunlardan en ilginci ise ezana yaptığı ilavedir. O ezanın Eşhedü enne Aliyen Veliyullah şeklinde okunmasını, camilerde Hazreti Ebu Bekir Ömer ve Osman'ın açıktan lanetlenmesini emretmiştir. İkinci Bayezid dönemi içte ve dışta birçok sosyopolitik problemlerin ortaya çıktığı zor bir dönemdir. Kıtlık, salgın hastalık ve tabii felaketlerin yanı sıra devletin ve halkın durumunu olumsuz yönde etkileyen ve sosyal huzursuzluklara sebep olan Şehzade Cem olayı, Şah kulu isyanı gibi ayaklanmalar vuku bulmuştu. Bu sırada 2. Bayezid, İnebahtı, Modon, Koron gibi savaşlarla meşguldü. İçte ve dıştaki bu sorunlar sebebiyle padişah halkın yaralarını sarmayı tam olarak başaramamıştı. Bütün bu olumsuzluklara ilaveten 2. Bayezid son dönemlerinde hastalanmış ve devlet işlerini vezirlerine devretmişti. Vezirler ise halkın huzur ve emniyeti yerine kendi şahsi çıkarlarını düşünmüşler ve Osmanlı ülkesini tam bir kaosa sürüklemişlerdi. Celalzade Mustafa Çelebi, ölümü 975, Rumi 1567, bu durumu özetle şöyle dile getirmektedir. 2. Bayezid yaşlı ve hasta olduğunda memleketin işlerini vezirlerine terk etti. Onlar da devleti kendi menfaatleri doğrultusunda yönetip halkı perişan bir durumda bıraktılar. Ehli olmayan birçok kimse üst makamlara getirildi ve neticede adalet kapıları kapanıp rüşvet ve taassup kapıları açıldı. Tımar ehline verilmeyip en çok rüşvet verene açık arttırma ile satılır oldu. Böyle bir sosyoekonomik ve siyasi ortamda halk bir kurtarıcı beklemeye başlamış ve Osmanlı yönetimi içinde yeni bir sultan arayışı baş göstermiştir. Şehzade Ahmet, Korkut ve Selim arasında taht mücadelesi meydana gelmiş ve neticede Yavuz Selim tahta çıkmıştır, 1512. O büyük bir tehlike arz eden Şii Safevi tehdidi karşısında son derece duyarlı davranmış, içteki problemleri bertaraf ettikten sonra ilk fırsatta Şah İsmail üzerine yürümeyi planlamıştır. Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü tehdit eden Şii tehlikesinin büyüklüğünü göstermesi bakımından 2. Bayezid döneminde zuhur eden Şah Kulu ve Nur Ali isyanları önemlidir. Sultan 2. Bayezid zamanında Türkmenleri harekete geçirerek Anadolu'da büyük bir kargaşaya sebep olan Şii daisi Şah Kulu, Şeyh Haydar tarafından yetiştirilmiştir. Küçüklüğünden itibaren Şii tesirde kalmıştır. Aldığı buyruk gereğince memleketi Teke, yani Antalya Türkmenlerini Şii Alevi telkinleriyle kendine bağlamıştır. Şah Kulu 2. Bayezid'in zayıf yönetimi şehzadelerin taht mücadeleleri ve sosyal bir takım adaletsizlikler nedeniyle rahat hareket edebilme imkanına sahip olmuş, üzerine gönderilen Osmanlı birliklerini mağlup etmiş, Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa'yı ve Sadrazam Hadım Ali Paşa'yı şehit etmiş ve sonunda İran'a geçip Şah İsmail'e katılmıştır. Yavuz'un tahta çıkmasının akabinde Nur Ali Halife Şah İsmail'in direktifleri doğrultusunda harekete geçmiş, Sivas, Amasya, Tokat ve Çorum Alevilerini ayaklandırmıştır. Üzerine gönderilen Osmanlı ordusunu yenmiş ve Erzincan'a dönüp Şah'a katılmıştır. Bütün bu isyanlar durumun ne kadar nazik olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Osmanlı'nın birlik ve bütünlüğünü tehdit eden Şah İsmail tehlikesi karşısında bir an önce tedbir alınması gerekmekteydi. Devletin bütünlüğünü muhafaza edebilmek için kendisine karşı mücadele eden şehzadeler sorununu kuvvetle halleden Yavuz, Şah İsmail ve taraftarlarına karşı gerekli tedbirleri almaya yönelmiştir. Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin güvenliği açısından Şii Rafizi tehlikesinin büyüklüğünü anlamamıza yardımcı olacak diğer bir hadise de Celali isyanlarıdır. Yavuz Selim Çaldıran, Ridaniye ve Mercidabık savaşlarını kazanmış, Şah İsmail ve Memluk devletlerini çökertmiş olmasına rağmen Anadolu'da Celali diye isimlendirilen Şii Rafizi isyanlar zuhur edebilmiştir. Bu isyanların temelinde iki sebep olduğu söylenebilir. İlki sosyoekonomik, diğeri dinidir. Sosyoekonomik açıdan halktan alınan vergilerin ağır gelmesi, çift bozanların çoğalması, vergi memurlarının olumsuz ve acımasız tutumları, işsiz leventlerin ortalıkta dolaşması gibi sebepler gösterilebilir. Dini açıdan ise Şiiliği devletin resmi politikası haline getiren Safevilerin tesirleri ve propagandaları etkili olmuştur. Anadolu halkı gibi Türk olan ve Türkçe konuşan Safeviler sadece Anadolu halkının değil Osmanlı ricalinden bazı kimselerin de ilgisini çekmiştir. İkinci Bayezid'in yönetiminden kaynaklanan bir takım ekonomik ve siyasi sıkıntıların ortaya çıkması, ayrıca Şah İsmail'in çok meziyetli ve maharetli bir yönetici olması, kısa zamanda İran'ın siyasi birliğini sağlaması ve halkın refah seviyesini yükseltmesi gibi hususlar bu ilginin sebeplerindendir. Yavuz Selim Anadolu'da düzeni bozanların takip edilmesi ve cezalandırılmaları gibi zecri tedbirlerin yanı sıra hem Sünni halkın itikadını kuvvetlendirmek, hem Şiiliğe yönelenlerin önüne almak, hem de Şah İsmail'le yapacağı savaşın dini açıdan sakıncalı olmadığına, hatta bir zorunluluk olduğuna zemin hazırlamak için ulemadan yardım istemiştir. İşte burada karşımıza Kemal Paşazade ve İdrisi Bitlisi gibi alimler çıkmaktadır. Bunlar Osmanlı Devleti'nin siyasi konumunu günün sosyopolitik meselelerini göz önüne alarak Şah İsmail'in şahsında Rafizilere yönelik anti-propaganda hamlesi başlatmışlardır. Rafizilerin işledikleri fiiller ve bazı aşırı inançlar sebebiyle İslam dışı olduklarını, onlarla cihat etmenin bütün Müslümanlara farz-ı ayin olduğunu bildiren fetva ve risaleler, broşürler yayınlamışlardır. Kemal Paşazade'nin Şia hakkındaki görüşleri. Geleneksel Osmanlı alimlerinden olan Kemal Paşazade iyi bir ehli sünnet savunucusu ve tavizsiz bir ehli bidat karşıtıdır. İslam mezhepleri hakkındaki görüş ve değerlendirmelerinde, özellikle ehli sünnet dışı mezhepler hakkındaki olumsuz yaklaşımında Abdülkadir el-Bağdadi'den, ölümü 429 Hicri 1037'de ileridir. Mezheplerle ilgili fikir ve değerlendirmelerinde fıkhi yönün ağırlıkta olduğu hemen her konuda görülmektedir. Bununla birlikte onun Şia ile ilgili görüşlerinde belirleyici unsurun siyaset olduğu anlaşılmaktadır. O İslam fırkalarının doğuş ve gelişmesinde tarihi, içtimai ve siyasi faktörlere pek aldırış etmeden mevcut durumdan hareketle ehli sünnet dışındaki fırkalara ve özellikle Şia'ya sert bir üslupla hücum etmiş, onların dalalet ehli ve İslam dışı olduklarını açıklamıştır. Kemal Paşazade İslam mezheplerini ehli sünnet ve ehli bidat şeklinde iki ana gruba ayırmış, ehli bidat fırkalarını Hazreti Peygamber'den rivayet edilen 73 fırka hadisine esas alarak Hariciye, Rafiziye, Kaderiye, Cebriye, Cehmiye ve Mürciye olmak üzere 6 ana ekole ayırmış ve bunlardan her birinin 12 fırkadan meydana geldiğini bildirmiştir. Rafizileri oluşturan 12 fırka, Aleviye, Bedeviye, Şia, İshakiye, Zeydiye, Abbasiye, İsmailiye, Eyyamiye, İmamiye, Tenasuhiye, Laniye, Raciye ve Mirasiye'dir. İbn Kemal ehli sünnet dışındaki diğer fırkalarla birlikte Rafizilerin de İslam dışı olduklarını bildirmiştir. O bu konuda şu kanaatlidir. Bu fırkaların hepsi müptedidir. Sultanın onları tövbe etmeye çağırması, eğer reddederlerse öldürmesi icap eder. Rafizilerin çoğunluğu da mürtettir. Çünkü bu aşırı Şiilerden bir kısmı Ali'nin ilah olduğuna inanır. Şimşek onun kamçısının sesi, gök gürlemesi de kendi sesidir derler. Aynı şekilde gök gürlemesini işittiklerinde selam sana olsun ey müminlerin emiri derler. Bilahare aşırı Şii grupların görüşlerini açıklayan Kemal Paşazade, İslamiyenin tamamının Kur'an'ın değiştirilmiş olduğuna inandıklarını nakletmiştir. Böylece Kemal Paşazade, Refafiz, Havariç, Kaderiye, Cehmiye gibi fırkalar başta olmak üzere ehli sünnet dışındaki bütün fırkaları tekfir etmiş, sonra da onlar hakkında gerekli olan fıkhi hükümleri açıklamıştır. Kemal Paşazade, devletin birlik ve bütünlüğünün muhafazası için halkın inanç ve yaşayışını menfi, olumsuz yönde etkileyecek her türlü akım ve hareketlere karşı sert tedbirler alınmasından yana olmuştur. Yavuz'un Anadolu kazaskeri olduğu dönemde Osmanlı Devleti'nin dirilik ve düzenine en büyük tehdidi oluşturan Şah İsmail ve taraftarları için verdiği fetvalar ve yazdığı risaleler bunun en önemli delilidir. Kemal Paşazade devleti birlik ve bekası için ehli sünnet inancının korunmasına o kadar önem vermiştir ki Şii rafizilerle savaşmanın diğer kafirlerle savaşmaktan daha faziletli olduğunu söyleyebilmiştir. Başka bir yerde ise İbn Kemal rafizilerle yapılacak savaşı Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde zuhur eden yalancı peygamber Müseylimetül Kezzab ile ashabın savaşmasına ve Hazreti Ali'nin haricilerle savaşmasına benzetmiştir. Aslında o bu benzetmeleriyle Osmanlı'yı Safeviler üzerine sevk etmeyi gaye edinmiştir. İbn Kemal Şah İsmail ve dâilerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı kamuoyunu uyarmakta son derece başarılı olmuştur. Bu özelliğiyle Yavuz Selim ve Ehl-i Sünnet ulemasının nazarında büyük bir değer kazanmıştır. Kemal Paşazade'nin İran seferi öncesinde Şah İsmail ve taraftarlarını tekfir eden aşağıdaki risalesi, fetvası, dinin siyasetle ilişkisini göstermesi bakımından da oldukça dikkat çekicidir. Yukarıda özetle verilmeye çalışıldığı üzere Osmanlı-İran ilişkileri çok nazik bir duruma gelmiş ve artık savaş kaçınılmaz olmuştur. İşte bu durumda Kemal Paşazade Şah İsmail'in İslam'dan çıktığını, onunla savaşmanın vacip olduğunu açıklamış ve bu savaşa bütün Müslümanların katılmasının farz-ı ayın olduğunu bildirmiştir. Şimdi tarihimizde oldukça meşhur olan bu risale, fetvanın tercümesi verilecek, sonra bunun tahlil ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Şah İsmail'in tekfir edilmesi hususunda risale. Risale fi ikfari Şah İsmail. Bu risale bütün ülke ve diyarlardaki şöhretinden dolayı kervan ve yolcuların kendisini anarak yürüdüğü Vezir İbn Kemal'in Şah İsmail din gününe kadar ilahi yardımdan mahrum ve melun olasıca askerleri, tabileri ve taraftarlarının tekfiri konusundadır. Hamd yüce, kudretli, kuvvetli ve kerim olan Allah'a mahsustur. Salat yani dua, doğru yola ileten Muhammed'e ve sağlam din yolunda ona tabi olanlara olsun. İmdi Müslümanların ülkelerinde müminlerin diyarında bir Şii taifesi pek çok Sünni beldesini ele geçirip batıl mezheplerini ishar ettiklerine dair haberler tevatür derecesine ulaşmış, buna dair işaretler artıp çoğalmıştır. Bunlar yani Şah İsmail ve taraftarları İmam Ebu Bekir, İmam Ömer ve İmam Osman'a, Allah onların hepsinden razı olsun, kötü söz söylemekte. Yani sebbetmekle, bu raşid halifelerin ve hidayet önderlerinin halifeliklerini inkar etmektedirler. Şah İsmail adını verdikleri baş ve başkanlarının yoluna girmenin hilafına, müçtehitlerin mezhebine girmenin meşakkatten hali olmayacağını iddia ederek, şeriata ve şeriat ehline hakaret etmekte, müçtehitlere sebbetmekte olup Şah'ın yoluna girmenin kolay ve son derece faydalı olduğunu iddia etmektedirler. Onlar Şah'ın helal kıldığının helal, haram kıldığının haram olduğunu iddia etmektedirler. Mesela Şah'ın şarabı helal kıldığından dolayı şarabın helal olduğunu söylemektedirler. Kısacası onların kafir olduğu hususu bize tevatür yoluyla nakledilmiştir. Bu durumda biz onların küfründe ve mürtetliklerinde asla şüphe etmeyiz. Ülkeleri darul harptir, erkekleri ve kadınlarıyla evlenmek ittifakla batıldır. Evlatlarından her birinin veled-i zina olduğu kesindir. Kestikleri murdardır. Onlara mahsus olan kırmızı kalen süvayı yani başlığı zaruret olmaksızın kim giyerse küfür korkusu galiptir. Yani kafir olmasından korkulur. Çünkü bu kalen süva zahiren küfrün ve dinsizliğin alametlerindendir. Sonra onların hükmü mürtetlerin hükmü gibidir. Öyle ki onların şehirleri ele geçirilirse oraları darul harb olur ve Müslümanlara onların malları, kadınları ve çocukları helal olur. Erkeklerinin ise Müslüman olmaları durumu müstesna, katli vaciptir. Bunlar Müslüman oldukları takdirde Müslüman hür kimseler gibi hür olurlar. Fakat zındık olduğu ortaya çıkan kişinin hemen öldürülmesi gereklidir. Bir insan darul İslam'ı terk edip onların batıl dinini tercih ederek onların diyarlarına gitse, bu durumda kadı onun öldüğü hükmünü verebilir. Malını varisleri arasına taksim edebilir. Zevcesini başka bir erkeğe nikahlayabilir. Şu bilinmelidir ki onlara karşı cihat etmek, onlarla savaşa gücü yeten bütün Müslümanlara farz-ı ayındır. Şimdi zikrettiğimiz ahkamı doğrulayan şer'i meseleleri açıklayacağız. Tevfik Allah'tandır. El-Bezzaziye'de zikredilmiştir. Ebu Bekir'in, Allah ondan razı olsun, halifeliğini inkar eden kimse daha kuvvetli olan görüşe göre kafirdir. Ömer'in, Allah ondan razı olsun, halifeliğini inkar eden kimse de daha kuvvetli olan görüşe göre kafirdir. Haricilerin de Osman'ı, Allah ondan razı olsun, tekfir etmelerinden dolayı tekfir edilmeleri gerekir. Tatarhaniye'de şöyle denilmiştir. Ebu Bekir'in, Allah ondan razı olsun, halifeliğini inkar eden sahih kavle göre kafirdir. Keza Ömer'in halifeliğini inkar eden de böyledir. Bu hüküm görüşlerin en sahihidir. Şeyh Hahani, Ebu Hanife ve İmam Şafii'yi tekzip etmek de küfürdür. Bir kimse ben Ebu Hanife'nin mezhebinden beriyim veya ben Şafii'nin mezhebinden beriyim derse kafir olur. İslam dininde şarap içmek gibi haram olduğu bilinen bir haramı helal sayan kimse kafirdir. El Kunye'de ilim ve alimle alay etmenin küfür olduğu belirtilmiştir. El Bezzaziye'de bunların hükümleri mürtetlerin hükümleridir denmektedir. El Muhtar'ın şerhi olan El İhtiyar'da ise mürtetler mağlup edildiklerinde diyarları darul harp, malları da ganimet olur denilmektedir. El Kafi'de zikrediliyor ki, mürtetlerin nikahı ittifakla batıldır. Mürtetlere galip geldiğimizde, Arap müşrikleri gibi, onlardan İslam'dan başka bir şey kabul edilmez. Ya da kılıç yani ölüm, bu takdirde de malları, kadınları ve çocukları Müslümanlar arasında paylaştırılır. Bazı şer'i kitaplarda şöyle açıklanmıştır. Allah korusun, kim irtidat edip darül harbe iltihak eder ve durumun böyle aldığına dair kesin hüküm verilirse, artık onun kölesi ve ümmü velet durumundaki cariyesi azad olur. Sadru Şeria der ki, kafirler herhangi bir sınırdan hücum ederse oraya yakın olan kimseler üzerine eğer cihat etmeye güçleri yetiyorsa cihat farz-ı ayındır. Sınırdan uzak kimselere de bu haber kendilerine ulaştığı ve onlara ihtiyaç bulunduğu takdirde farz-ı ayındır. Sonra doğuda ve batıda olan bütün ehli İslam'a farz-ı ayın olur. Bu doğru bir sözdür. Bundan dolayı Müslümanların sultanına bu kafirlerle cihat etmek vaciptir. Nitekim Yüce Allah, ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran, onların varacakları yer cehennemdir, o ne kötü bir varış yeridir diye buyurmuştur. Dikkat edin, bütün işler Allah'a döner. Fetvanın tahlil ve değerlendirilmesi. Kemal Paşazade fetvanın gerekçesini giriş kısmında Müslümanların ülkelerinde müminlerin diyarında bir Şii taifesi pek çok Sünni beldesini ele geçirip batıl mezheplerini ishar ettiklerine dair haberler tevatür derecesine ulaştırmıştır diyerek ifade etmektedir. Bu gerekçede iki husus dikkatimizi çekmektedir. A. Şiiler İslam diyarını yani Sünnilerin yaşadığı ülkeleri ele geçirdiler. B. Ele geçirdikleri bu ülkelerde Şii propagandası yaparak batıl mezheplerini yaymaktadırlar. Safeviler Sünnilerin yaşadığı ülkeleri ele geçirip buralarda Şiilik propagandası yaptıkları için müellife göre onlarla siyasi ve dini açıdan mücadele yapılması zorunludur. Safevilerle savaşmanın dini açıdan meşru bir zemine dayanması için onların kafir ya da mürtet ülkelerinin de darul harb olduğuna karar verilmesi gerekir. Bu doğrultuda Kemal Paşazade Şah İsmail ve taraftarlarının mürtet ülkelerinin de darul harb olduğunu açıklamak üzere şu iddiaları ileri sürmüştür. A. Bunlar, Şah İsmail ve taraftarları, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve diğer bazı sahabeye sebbetmeleri, yani kötü söz söylemeleri. B. Müçtehit imamlara lanet edip buna karşılık Şah'ın yoluna girmenin kolay ve son derece faydalı olduğunu iddia etmeleri. C. Şah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul etmeleri sebebiyle dinden çıkmışlardır. Genel olarak Şiiler ilk üç halifenin hilafetini kabul etmezler ve bunların Hazreti Ali'nin hakkını gasp ettiklerine inanırlar. Şia'nın imamet meselesini mezhebin merkezine alıp diğer hususları buna göre düzenlediği dikkate alınırsa bu mesele daha iyi anlaşılabilir. Onlara göre devlet reisliği insanların seçimine bırakılamayacak kadar önemlidir. Sünni gelenekte ise imamet, hilafet meselesi inançla alakalı bir konu olmayıp Müslümanların dünyevi işlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları bir husustur. Bu bakımdan dini, ilmi, idari, ehliyet, liyakat ve şecaat gibi özelliklere sahip olan her Müslüman devlet reisi seçilebilir. Sünni alimlerin genel kanaatine göre Hazreti Peygamber'in arkadaşlarının hepsi fazilet ve adalet sahibidir. Onlara karşı saygılı olmak esastır. Bununla birlikte bazı sahabeyi küçük görmek, onlara buğz etmek ve haklarında kötü söz söylemek her ne kadar bidat ve sapıklık olarak değerlendirilse de din dışı olmayı gerektiren bir durum değildir. Bazı Hanefi fetva kitaplarında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in hilafetini inkar edenin kafir olacağı şeklinde fetvalar var ise de aslında bunlar ağır hükümlerdir. Çünkü bu konuda ne bir ayet ne de mütevatir bir hadise vardır. Zarurat-ı diniyeden olmayan konularda insanları tekfir etmek çok ağır bir fetvadır, hükümdür. Diğer taraftan bir mezhep mensubunun kendi mezhep imamının görüşlerinin daha kolay ve anlaşılabilir olduğunu söylemesi kabul edilebilir bir husustur. Kaldı ki alimleri tekfir etmemek şartıyla onların fikirlerini reddetme, kendilerine hakaret etme ve kötü söz söylemenin dinden çıkmaya sebep olmayacağı kabul edilmektedir. Şah İsmail'in helalleri haram, haramları helal kılması konusuna gelince, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal, helal kıldığını haram kabul etmenin ve bunu açıklamanın kişiyi din dairesinin dışına çıkaracağı kesindir. Şah İsmail açık seçik bir şekilde şarabın helal olduğunu söylemiş ise bu durumda İbn Kemal haklıdır. Ancak çok şarap içtiğinden dolayı böyle bir kanaate varılmışsa bu hatalıdır. Zira bir kimse şarabın haram olduğunu kabul ederek bu fiili işleyebilir. Bundan dolayı o kimsenin günahkar olduğu söylenir ama dinden çıktığı söylenemez. Kemal Paşazade başka bir eserinde reisleri olan faciri mabut yerine koyup ona secde ederler demiştir. Allah'ın birliğine ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanan Hazreti Ali'yi seven bir hükümdarın kendisine tapınılmasına müsaade ettiğini söylemek ciddi bir iddiadır. Kemal Paşazade'nin Şah İsmail'e gösterilen saygı ve hürmeti bu şekilde algılamış ve tasvir etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Kemal Paşazade'nin söz konusu sebeplere dayanarak Şah İsmail ve taraftarlarının dinden çıktıklarını söylemesine gelince, tekfir dini olduğu kadar fıkhi yani hukuki sonuçlarla doğuran ciddi bir iddiadır. Kendi hür iradesiyle İslam'a girmiş olan bir kimsenin, toplumun yine kendi iradesiyle İslam'dan çıkması veya başka bir dine geçmesine irtidat denir. Ehli sünnet ulemasının genel kanaatine göre dinden döndüğü sabit olan bir kimsenin katledilmesi gereklidir. Böyle bir kimseye düşünmesi için vakit verilir ve tekrar İslam'a davet edilir. Buna rağmen direnirse ceza uygulanır. Hanefiler çoğunluktan ayrılarak kadınlara dinden dönmeleri sebebiyle idam cezasının uygulanmayacağı içtihadını benimsemişlerdir. İrtidat eden bir kadının Müslümanlara karşı savaşması söz konusu olmadığından onun ölümle cezalandırılmasına siyaseten gerek duyulmamıştır. Halbuki erkek İslam toplumu ve devletine karşı düşmanları tarafında savaşabileceği gerekçesiyle cezalandırılmasına hükmedilmiştir. Mürtede verilen ceza İslam'ın inanç hürriyetine verdiği değerle telifi güç ise de bu durum devlet siyaseti açısından değerlendirilmiştir. Zira bu fiil yani irtidat bugünkü sistemlerde mevcut olan vatan ihaneti gibi algılanmıştır. Şu halde dinden döndüğü sabit olan bir kimsenin ya da toplumun cezalandırılacağı hususunda ittifak vardır. İbn Kemal bu genel kanaate dayanarak yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda Şah İsmail ve taraftarlarının dinden çıktığını ve bunun sonucunda aşağıdaki hükümlerin onlar hakkında uygulanması gerektiğini ileri sürmüştür. 1. Rafizilerin hepsi mürtet hükmündedir. Onlara mürtetlere uygulanacak hükümler uygulanır. İbn Kemal Şah İsmail ve taraftarlarının sahabeye lanet ettiklerini, helalleri haram, haramları da helal saydıklarını söyleyerek hepsinin dinden çıktığına, dolayısıyla mürtet olduklarına karar vermiştir. Bu hükme dayanarak İbn Kemal onlar hakkında mürtetlere uygulanan hükümlerin uygulanması gerektiği kanaatindedir. Bunlar ise şöyledir. 2. Rafizilerin yurtları Darul Harp'tır. İslam hukukçuları dünyayı İslam ülkesi, Darul İslam ve Harp ülkesi Darul Harp diye ikiye ayırmışlardır. İslami hükümlerin açıkça yürütüldüğü veya yürütülmesi mümkün olan yerler Darul İslam'dır. Bunun dışındaki yerler ise Darul Harp'tır. Bir ülkenin Darul Harp olması onlarla savaşılabileceği anlamına gelmektedir. Nitekim İbn Kemal onların şehirleri ele geçirilirse oraları Darul Harp olur ve Müslümanlara onların malları, kadınları ve çocukları helal olur demiştir. Ayrıca müellif şu hukuki sonuçları da ifade etmiştir. 3. Onların kadınları ve erkekleriyle evlenmek haramdır. 4. Kestikleri asla yenilmez. 5. Ölüleri Müslüman mezarlığına gömülemez. İslam bilginleri dinden dönen bir kimseyle Müslümanın evlenemeyeceği hususunda hemfikirdirler. Eğer evli olan karı kocadan biri dinden dönmüş ise yine ittifakla bu evlilik sona ermiştir. Ayrıca mürtedin kestiği hayvanın etinin yenilmeyeceği hususunda da ortak kanaat vardır. Mürted olarak ölen bir kimse de Müslümanların kabristanına gömülemez. Dinden dönenlere uygulanan bu dünyevi cezalar toplumun birlik ve düzenini tehdit eden bu tür eylemlere karşı ortaya konulan bir önlemdir. İbn Kemal ulemanın ittifakla kabul ettiği bu görüşlere dayanarak tekfir ettiği Şiilere de aynı hükümlerin uygulanacağını bildirmiştir. Fetvada dikkatimizi çeken diğer bir husus Safavilere ait olan kızıl taca yani kızıl başlık yönelik ortaya konulan bir hükümdür. İbn Kemal onlara mahsus olan kırmızı kalen sübayı yani başlığı zaruret olmaksızın giyen kimsenin küfre düşeceği kanaatindedir. Halbuki kırmızı ya da başka bir renkle başlık giymekle dinden çıkmak arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Bununla birlikte kırmızı başlık giyenlerin Şah İsmail taraftarı olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu başlık siyasi bir simgedir. İbn Kemal İran'a göç etmenin de dini bakımdan küfür olduğunu, bir insan Darul İslam'ı terk edip onların batıl dinini tercih ederek onların diyarlarına gitse, bu durumda kadı onun öldüğü hükmünü verebilir, malını varisler arasında taksim edebilir, zevcesini başka bir erkeğe nikahlayabilir sözleriyle açıklamıştır. Anadolu'dan İran'a göçen Türkmen boylarının Şah İsmail'e büyük bir güç verdiği, hatta Safevilerin asıl gücünün Anadolu'dan göçen bu Türkmenlere dayandığı dikkate alınırsa, bu göçlerin önünü almanın Osmanlı-Safevi güç dengesiyle yakından alakalı olduğu anlaşılır. Bu göçler sebebiyle Safeviler güç kazanırken Osmanlılar hem güçlerini hem de otoritelerini kaybetmekteydiler. Bu itibarla İbn Kemal Darül İslam'ı bırakıp Darül Harbe yani İran'a göçmenin dinden dönmekle eşdeğer olduğunu söylemiştir. Sonuç. Ülkeler arasındaki ilişkileri çoğu defa ekonomik ve siyasi çıkarlar belirlemiş, din, inanç ve kültürel ortaklıklar daha arka planda gelmiştir. Nitekim Osmanlılar şartlar gerekli kıldığında Müslüman devletlerle de savaşmıştır. Türk ve Sünni olan Akkoyunlu ve Memluklarla yapılan savaşlar buna örnek teşkil eder. Ancak Osmanlı-Safevi mücadelesinde diğerlerinde bulunmayan bir özellik vardır. Her iki tarafın etnik kökeni aynı olmasına rağmen dini inanç ve yaşayış bakımından farklı olmaları Yavuz Selim Şah İsmail mücadelesini daha dikkat çekici kılmıştır. Nitekim Şah İsmail Osmanlı'yı içeriden çökertebilmek için yüzlerce dahi propagandist gönderdi. Bunlar Türkçe konuştukları için köylülerin ve göçebe halkın hoşuna gidecek şiirler söyleyerek inançlarını yaydılar. Siyasi destek ve taraftar topladılar. Yöneticiler Osmanlı Devleti'nin birlik ve düzenini bozacak bu tehlikeye karşı önlemler aldılar. İran'a göçü yasakladılar, Rafizi düşüncelerin yayılmasına engel olmaya çalıştılar ve Şah İsmail'e taraf olanları cezalandırdılar. Bunu da devletin çıkarları için gerekli gördüler. İkinci Bayezid ve Yavuz Selim dönemlerinde Rafizilere yönelik olarak ortaya konulan politikaları dini, mezhebi çekişmelerin bir sonucu olarak değil, devletin birlik ve bütünlüğünün devamını sağlamak için ortaya konulan bir siyasi karar olarak kabul etmek gerekir. Bu dönemde Şia'ya karşı yazılan risaleleri ve yayınlanan fetvaları da bu çerçevede değerlendirmek daha isabetli olur. Kemal Paşazade'nin Şah İsmail ve Rafizileri tekfir etmek üzere ortaya koyduğu bu argümanlar bütün ehli sünnet alimleri tarafından kabul görecek mahiyette değildir. Tahkik ve tespit edilmeden bir takım haberlere dayanarak böyle bir hükme varılması ilmi tarafsızlıkla uyuşmaz. Kaldı ki müellifin Rafiziler diye isimlendirdiği fırka 12 gruptan meydana gelmekte ve bunların içinde Zeydiye gibi ehli sünnete yakınlığıyla bilinen fırkalar da bulunmaktadır. Sünni kelam ve fıkıh alimlerinin tekfir etmediği bu gibi fırkaları Rafiziler başlığı altına toptan tekfir etmek dini ve ilmi kurallarla izah edilemez. Kemal Paşazade, Şah İsmail ve taraftarlarını tekfir ettiği bu fetvasına kaynak olarak kendi döneminde yaygın olan bazı fetva kitaplarını göstermiştir. Halbuki bir milletin toptan tekfir edilmesiyle alakalı bir fetvanın Kur'an ve sünnetten delillerle desteklenmesi gerekirdi. Ehli sünnetin din bilginleri büyük günah işlemiş olsa bile ehli kıbleden bir kimseyi tekfir etmeyiz demişlerdir. Bu konuda genel kanaat la ilahe illallah diyen bir kimsenin gidişatı ne kadar farklı olursa olsun İslam dairesi içinde olduğu şeklindedir. Ehli sünnet alimlerini bu derece temkinli ve müsamahakar davranmaya sevk eden unsur, tekfire karar vermenin çok güç, tekfirin doğuracağı sonuçların çok ağır oluşudur. Çünkü iman dairesinden çıktığına hükmedilen kişi yani mürtet, küfre düştüğü noktada aydınlatıldıktan sonra tövbe etmezse cezalandırılır ya da İslam toplumundan tamamen dışlanır. Şu halde Kemal Paşazade'nin Rafiziler hakkındaki bu fetvasını içinde bulunduğu dönemin sosyopolitik yapısı dikkate alınarak değerlendirmek gerekir. Bu fetva sünni inançlar üzerine kurulmuş bir devletin birlik ve bütünlüğünü korumak amacıyla ortaya konulmuş, dini olmaktan ziyade siyasi kaynaklı bir karardır. Belki de bu durum Kemal Paşazade'nin vazifelerinden biri ve devletin dini siyasi yapısının bir gereğidir. Nitekim Kemal Paşazade'nin İslam mezhepleriyle alakalı risalelerinin büyük bir kısmını Şii Rafizilere ayırması ve İran Şiiliğini tekfir etmesi günün siyasi bakış açısının bir neticesi olmalıdır. Şah İsmail ve onun şiirlerine bir bakış. Doçent Doktor Hüseyin Buzeri, Mühendis Davut Rezai, İran. Şeyh Sefiyettin Erdebilli ki Safeviye devletinin adı onun adıyla adlanıp ve Safeviye şahlarının nesebi ona yetişir, 650 Kamerice Erdebil şehrinde doğmuştur. Şeyh Safi 7. ve 8. yüzyılların bir büyük ve imanlı şeyhlerinden biridir ki cemaat arasında çoklu tesiri vardır, hatta Moğollar da ondan itaat ederdirler. O kendi binde çoğunlukla arifler ve sofiler terbiye etmiştir. O kendi taraftarlarına demiştir ki, şeriatın açık ahkamında çalışsınlar ta onlara açık gören şeyhler bahane tapmasınlar ki onları küfür ve dinsizliğe sanık etsinler. Şeyh Sefiyettin'in irfanı mektebi kişileri insan gibi yaşamaya, dünya malına itinasız olmaya, Allah'a iman getirmeye ve Allah'ı gördüğü işlere nazara olmaya davet ederdir. Münasebetsiz değil ki işara edem, o zamanlarda Moğol ve Timur hamlesinden sonra İranlılar imkanı olanlar başka şehirlere göç etmiştirler ve emniyetli yerlerde oturak etmişlerdirler. Ve onların bazıları da amanda kalmaktan özre, sofiliye ve tekkelere uz getirmişlerdirler. Tarih kitaplarının yazdıklarına göre Timur 804 Kameri yılında o zamanki Osmanlı padişahı Bayezid aleyhine ordu çekip ve savaşandan sonra Erdebil'de Hoca Ali Şeyh Sefiyettin'in torunlarından tekkesine girmiştir. Şeyh'le görüşünden sonra amir vermiştir ki Erdebil ve onun köyleri o tekkeye vakıf olunsun. Öyle ki süzgeçte o zamanlarda tekkelerde çoklu önemden berhudar imiş. Tekkelerde o kadar sofi ve misafir olarmış ki öğle ve akşam yemeğinin zamanında davul çalarmışlar ta sofiler kendi sofralarının başında hazır olsunlar. Bu nedenler sebep olmuştur ki Şah İsmail 13 yaşında şahlık tacını rahatlıkla ele getirsin. Çünkü onun hükümetinin ortamı 200 yıl ondan önce koyulmuştur. Şah İsmail'in babasının ismi Sultan Haydar idi ki o da Emir Hasan Akkoyunlu'nun kız kardeşinin oğlu idi. Haydar'ın babasının ismi Cüneyt idi ki Sultan Halil Şirvan Şah eliyle Cihan Şah Karakoyunlu emriyle savaş cephesinde öldürülmüştür. Sultan Haydar babası Cüneyt ölenden sonra onun tekkesinde irşat mesnediğinde oturmuştur. O bu düşüncedeydi ki babasının intikamını Şirvan Şah'tan alsın ve o kendi taraftarlarına iki sarıklı kırmızı bir şapka düzeltmiştir ki o şapkalılara Osmanlılar Kızılbaş adı vermiştirler. Şeyh Haydar bir güçlü ordu yaratmağı ile kendisini Akkoyunlulara önemli göstermiştir. Sonunda Akkoyunlu Sultan Yakup'la savaşanda ölmüştür. Onun başın Tebriz'in sokaklarında dolandırandan sonra bedenin dar ağacına çekmiştirler. Safevilerin mezhebi Şeyh Haydar zamanına kadar Şafii'dir. Ama Şeyh Haydar Şii mezhebine uz çevirdi ve Sünniler ile düşmanlığa başladı. Şah İsmail 892 Kameri yılında babası Şeyh Haydar savaş cephasında ölenden sonra doğmuştur. İsmail güzelliğini ve beyaz çehresini annesi Marta Helime Beyim A. Alemşah Bey'den irs aparmıştır. Sultan Haydar ölenden sonra Sultan Yakup Akkoyunlu hükümeti ele geçirdi ve emir etti İsmail ve onun iki kardeşlerin ki o zaman küçük çocuk imişler ve annelerin beraber Şiraz şehirlerinde İsteher Kalesi'nde hapis ettiler. Bir zamandan sonra ve bir sıra siyasi meselelerin olayı nedeniyle İsmail ve kardeşleri gizlice hapisten kaçıp ve Gilan bölgesinin Lahican şehrine geldiler. Lahican'ın hakimi Şii mezhebine rağbet gösterirmiş ve bu nedenle İsmail ve kardeşleri bir müddet orada kalmıştırlar. Şiiler İsmail'in etrafına toplandılar ve İsmail kendi taraftarlarla dedesi Erdebilli Şeyh Sefiyettin'in türbesinin ziyaret kastıyla Erdebil kentine yolculuk ettiler. Erdebil'in hükümdarı İsmail'in Anadolu, Şam ve Kafkasya'da olan taraftarlarının saldırısından pek korkuyordu. Bu nedenle İsmail ve onun taraftarların Erdebil kentinden dışarı çıkardı. İsmail ve onun taraftarları Astara ve Talış semtine gittiler ve Evcivan adlı bir küçük kentte ikamet ettiler. İsmail ki o zaman 13 yaşındaydı, Düküz Türk kabilesi yardımıyla Kızılbaş ordusunu teşkil verdi ve kendi istiklalini elam etti ve onun taraftarları başka yerlerden, o cümleden Şam, Diyarbakır ve Sivas'tan ona katıldılar. İsmail Kızılbaşların yardımıyla Şirvan'ın Şah'ın ve Azerbaycan'ın hakimin yendirdi ve zaferle Tebriz şehrine vardı ve Abol Müzeffer Şah İsmail Hadi adıyla tagiydi. Şah İsmail Safevi adıyla bir hükümet yarattı ki o hanedanın şahları 2,5 yüzyıl saltanat ettiler ve onların başarılı şahları o cümleden 1. Şah İsmail ve 2. Şah Abbas gibi İran'ın bütünlüğün ki Arap, Moğol ve Ilgar Timur baskısı sebebiyle kayıp olmuştur, yeniden ihya ettiler. Bir düşünceye Safevi devleti dini ve kültürel geri kalmışlığa sebep olupdur. Bu düşünceye göre Kızılbaşların ve görünüşe bakan sınıfsal alimlerin hükümete musallat olmaklar ile bir düşünce, akil ve edeple ilgili inilmeye sebep oldular ki onun eseri Safevi hükümetinin düşüşünden sonra da hatta şimdiye kadar devamı vardır. Şah İsmail'in yaşı azıydı ama bir yüksek derecede düşüncelidir ki iddia ederdir ki imam zamandan emir ve kılıç almıştır ve kendisini bir din ve mezheple ilgili mamur sayardı. Şah İsmail ve onun bazı liyakatsiz halefleri din ve mezhepten kötü kullanmakla kendi hükümetlerin imamların tarafından yapılmasını iddia ederdirler. Bu konuda bazı dini alemler hatta yanlış hadisler de yazmışlar. Safevi hükümetinin yaranması ve Şii mezhebinin resmiyet tapması Osmanlı hükümetine doğudan bir büyük darbeydi. Avrupa'nın o zamanki güçlü devletleri Safevi hükümetini Osmanlılar aleyhine tahrik ederdirler ve o zaman Osmanlıların güçsüz olmağı Avrupalıları bir büyük tehlikeden necat verirdi. Münasebetsiz değil deysek ki Osmanlı hükümetinin güçsüz olması İslam'ın güçsüz olmasına sebep oldu ve Sünnilerin ve Şiilerin mezhebi birliklerinin ortadan kaldırılması İslam'ın birlik ve vahdetinin aradan gitmesine sebep oldu ve bir başka düşünceye göre geniş İslam kuvveti ve birliği ikiye bölündü. Bir ayrı düşünceye göre Safevilerden önce Şiiler ve onların alimleri kötü vaziyetteydiler. Hatta alimler kendi düşüncelerini izhar edebilmezdiler ve bazılarda korkularından kendi itikatlarını gizli tutardılar. O kişilerin düşüncesine göre Safeviler bir siyasi ve medeni şartlar yarattılar ki Şii mezhebi genişlendi ve Lübnan ve başka yerlerden Şii alimleri İran'a göç ettiler ve fıkıh, kelam, Şii bilimlerine sağlamlık verdiler. O zaman büyük alimler, o cümleden Şehit Sağanı, Şeyh Bahai, Mukaddes Erdebili ve Allame Meclisi fırsat taptılar. Şii bilimlerin ve fıkhın genişlendirsinler. Şah İsmail'in siyasi şahıslardan daha artık edebi etkisidir. O 10. yüzyılın büyük şairlerinden sayılırdı. Ve yazılara göre onu kaleminin etkisi, kılıcının etkisinden daha artıkmış. O büyük Sofi ve Şiizmin şairidir ki şiirlerinde hayal ile ilgili güzel şekiller, aruz musikisi, ehli beyt muhabbeti, doğal güzellikler, aşk, hakikat, itikatla ilgili meseleler ve insani seciyeler görünür. Şah İsmail'in mahlası şiirlerinde Hatay'ı ve bazı Fars şiirlerinde İsmail'dir. Örneğin, Çonan hub ast mahı arız, o çahı zeneh daneş, ki Yusuf möbdela geçteşto İsmail kurbaneş. Hatay kendisinden önceki şairlerden, o cümleden Hafız Şirazi, Hakaniye Şirvani, Nizamiye Genceli ve Nesimi'den etkilenip ve onların eserlerini çoğunlukla okumuştur. Hatay'ı Farsça şiirlerinde bir yerde Hoca Hafız Şirazi'nin şiirin tazmin edip ve aşağıdaki Muhammes Gazeli yazıptır. Hafız, kolağımı nergisi meste to taş danarend, harabı badeye leili to huş yaranend, tora saba vo mera abıdide şot gemmaz, vegerne aşık o maşuk raz daranend. Hatay'ın tazmini, to an gol iki harabı to golö zaranend, esire bende kemende to şehseveranend, be bende dane vo dame çomen hezarenendet. Kolağımı nergisi meste to taş daranend. Harabe badeye leyili tu huş yaranend. O be krişme vo naz o gıda be ecz o niyaz. Konun ki sahibi husni be husni hiş binaz. Tora rakip o meraş sot sirişk mahrem iraz. Tora saba vo mera abı dide şot gammaz. Ve gerne aşık o maşuk raz daranend. Hatay bazı şiirlerinde Fars ve Türk kelimelerinden terkip şeklinde kullanıp, onun bazı şiirlerinde Arap ve Türk kelimesinin de terkibi görünür. Örneğin hoplar, nötgü enfası mesih, rakibe kaferi gümrah, daneye hale, siyah, laleye porda, daneye hale siyah, haleye porda, kaferi mötlek, hergiz nigah, heylidem. Hatay sözlerin semi etsin olma, ki hoplar guşine löle gerektir, Divan 116. Nötkü enfası Mesih'in dem be dem candır mene. Çünkü men hızrem dudağın abı hayvandır mene. Dün rakibi kâferi gümrah ile ayıbında kim? Her hikayetler ki kıldın cümle pinhandır mene. Divan 302. Daneye hale siyah kim tuştu ruhsar üstüne. Laleye porda gör ki kim tuştu golzar üstüne. Ta ki zahit gördü yüzün kılmadı hergiz nigah. Kâferi mutlak dur ol kim gelmez ikrar üstüne. Divan 308. Heyli dem dur kim hatayı zulmeti hicran çeker. Leblerin ki gonca tek handan edersin vakti dur. Divan 140. Ve Farsça ibaret örneğin. Çe çayı mülk o mal o sim o zer. Hatay şah yolunda can fedadır. Çe çayı mülk o han o mal o sim o zerdir. Divan 110. Şah İsmail'in Hatay ünvanındaki mahlası Farsça'da iki formda yazılır. 1. Hata Kuzey Çin'in Türk kabilelerinde deyiler ve onların güzelleri eski edebi kitaplarda meşhurdur ki Şah İsmail kendisini Hatay Türklerine ya Hatay güzellerine ilgilendirmek için bu mahlası seçiptir. Ey Hatay, şulhuten türkü saçının şemsesi, nafeye sehraya saldı belki möşki emberi, veya aldın şikeste gönlünü miskin Hatay'ın, Çin dur vefalı bulmayı hobi Hatay olan. Divanın mukaddimesi 44. İki Hatay'ı Farsça'da demek olur ki hata kelimesinden ilgilenir, yani hatalı ve suçlu. Şah İsmail'den önce Mevlana da bir meşhur şiirinde yazıp, ey Tanrı eğer hata ve suç danıştık, sen özün ıslah et çünkü sözlerin sultanısın. Mevlana'nın Farsça şiiri budur. Ger hata goftim ıslah eş tokon, moslehi to ey to sultanı sohon. Demek olur ki Şah İsmail o haldaki bir büyük arif ve sofidir. Ona göre ki kendisini kayıp ve tekebbür etmesin. Her zaman kendisini Allah'ın ve ehle beytin hatalı bendesi bilip ve bu mahlasını seçmiştir. Birkaç örnek Şah İsmail'in divanından. Veli kim İsmail'e Şah İsmail'dür. Hatay dür Ali'nin çakeridür. Divan 143. Bugün ihlas o sıdk ile Hatay valı olmuştur o şahe. Ki alem padişahları ona kullukta kamberdür. Divan 111. Veya ışığında kulundur bu Hatay'ı. Nazar kil haline seyran senindir. Divan 120. Şah İsmail'in şiirlerinin konusuna münasebetsiz değil ki işara edem ki o bir büyük mürşit ve din alimleri gibi Kur'an-ı Kerim ve hadislerden şiirlerinde iktibas ve telmi, hal ve başka bedi sanatlardan kullanıp tır ve yüce mezmunlu şiirler yaratıptır. Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayetler ve bazı hadislerden ki onun şiirlerinde kullanılıp onlara bir bakış münasebetsiz değil. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler Sübhanellezi esra be ebdihi leylen men al mescidil haram. Velleyli izâ edbere ve söpi izâ esfere. El-Müdessir 33-74. Başka mübarek ayet ve eynema tevellu fesemme vecrollâhı keremna beni âdeme ve hemmelnâhü filberi vel behre. El-Esra 70. Bazı hadisler ekremü zeyfi vel okâne kâfıra vel fakrı fehri ve ene efteherü behi. Şimdi şiirlerden ki yukarıda işara olan ayetlerden ve hadislerden kullanılıp birkaç örnek getirilir. Ayı velleyli zülfün gözlerin nîmel beser. Leyk sübhan ellezî esra durur esrarınız. Gol kefa billah durur zikri hatayı hastanın. Hak bilir kimsemme ve cüllardır didarınız. Divan 182. Adem'in şemminde keremna dedi nutku ilah. Ehli mermasen hakika semme ve cüllahı gör. Hadisi Mustafa dür ekremi mözzeyf. Gönül mülkünde hoşmuş man olupsan. Divan 244. O türkü işara olunda Hatay'ın şii ile ilgili şiirleri divanının çoklu bölümlerinde görünür. Şair o şiirleri Muhammed Hazretleri ve onun ehle beytine ihtisas verip, o şiirlerin bazısında Hazret Muhammed, se aşkını bir azametli deniz ve Ali Hazretlerini bir kıymetli cevher ve başka şiirlerde o Hazret bilim denizi tanıtır. Şair Ali Hazretlerinden Tanrı'nın esrarı, açık ve hakikat, kafirlerin katili ve enbiyaların padişah ünvanı ile yad edip, şimdi birkaç örnek bu konuda şairin şiirlerinden aşağıda getiririm. Dönül gözün aç ey talip alidür bugün server. Muhammed aşkı deryadür, alidür kimet-i cevher. Ne bilsin cahilin adam, Muhammed ya Ali kimdir? Muhammed sahibi dindir, alidür cümleden behter. Alidür haydar-i kerrar, ol aldı kaleye heyber. Alidür katılı küffar, alidür mire her leşker. Ali evvel, Ali ahır, Ali zahir, Ali batın. Ali dür nuru ilen eser, Ali dür şemsi ilen eser. Divan 1509. Veya ol kimse kim bu dünya ve ok badeşahdür. Hem enbiyalar üstüne ulu padişahdür. Hem behri kanu kohu velayet dur ol Ali. Düşmen onun katında hamı bergi kahdür. Olmaz genim kamberine vebr o ejdeha. Çün hem demi o şahı cihan ün ilahdür. Divan 125. Sofilik konusunda olan şiirlerde İsmail'in divanının çoğunluk kimlerini teşkil verip, o şiirlerde irfan bahislerin sofilik deyimlerin güzel tarizle beyan ediptir demeliyim ki, aşk ve irfanla ilgili şiirler divanın çoklu hisselerinde görünür. Şah İsmail'in efsanevi aşkı ve maşukası Gülzar Türk sanatçılarının aşıklar her zaman dilindedir der. Aşık Kurbani ve başkalar bu konuda kitaplar ve şiirler halk edipler ki, aşıklar saz ile meclislerde okunurlar. Hatayi'de divanında aşkla ilgili şiirlerinde doğal güzellikten, aşktan, hakikatten, ayrılıktan ve aşkın başka konularından da söz açıptır. Münasebetsiz değil şairin sofilik ve aşk ile ilgili şiirlerinden birkaç örnek getiririm. Şeriattir, tarikattir, hakikat, marifet bir gözündür can içinde. Bugün çoganı aşk aldım elime, gelip men top çalan meydan içinde. Divan 290. Gönlüm ister veslini ey sevgi canan yengiden. Abı leylünden kılan bu derde derman yengiden. Aşk geldi gönlüme, hek etti canın mülküne. Şükür kim öz tahtına hoş geldi sultan yengiden. Mahur üssarın görüp ikrara geldi müddeyi. Çün zuhur oldu yüzünden nure rahman yengiden. Divan 250. Veya akıbet ey mehmeni alemde hayran eyledin. Çeşmimi gıryan kılıp bağrımı bir yan eyledin. Hatırım mecmu ikin aşüfte kildin ey peri. Sen onu zülfün kimi emden perişan eyledin. Del ara aşıklığın pünhan iken sen ey peri. Halk ara sen onu yüz dillerde destan eyledin. Divan 263. Ey beni hicran elinde zaro gıryan eyleyen, çişmimi gıryan edip sinemi bir yan eyleyen. Gerçi bu derde beni sen saldın ey aramı can. Hem yine derdin durur bu derde derman eyleyen. Gerçi ey doldu cemalin helke ey ebru hilal. Bendeyim ol eyd için canımı kurban eyleyen. Aşkının serbazları çoktur veli yoktur dahi. Bu hatayı hasta tek ahengi meydan eyleyen. Divan 280. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.